Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz sizlerle. Programımıza hoş geldiniz diyoruz ve bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümündeki yazısını sunacağız. Üzerinde ömür kasetini doldurduğumuz şu kainat dershanesi, insan için yoktan var edildi. İnsan da imtihan için yaratıldı. Nitekim ayeti kerimede, gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık, buyuruluyor. Son insanla beraber bu kainatta yok olacak. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın vaadi var. Düşün o günü ki yazılı kağıtların tomarını dürer gibi göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi onu tekrar o hale getiririz. Bu üzerimize aldığımız bir vaat oldu. Biz vaat ettiğimizi yaparız. Enbiya 104. Kainatı ibret nazarıyla seyrettiğimiz zaman zerreden küreye her şeyde bir mükemmelliğin mevcudiyeti müşahede edilir. Her şeyde ilahi bir düzen, ilahi bir tanzim göze çarpar. Bu da Kur'ani ifadesiyle düşünen bir toplumun ibret alması içindir. Nitekim şöyle buyurulmuştur. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütfu olmak üzere size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Câsiye 13. Yani Rabbimiz insanın tefekkürde derinleşmesini, böylece kalbinin rikkat ve hassasiyet kazanıp kullukta mesafe kat etmesini arzu ediyor. Yaratılan hiçbir varlığa boş bir nazarla bakılsın istemiyor. Çünkü hepsi ayrı bir sanat harikası, ilahi kudret nakışı. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kelimesi 137 yerde insanoğluna tekrar tekrar hatırlatılıyor. İnsanın tefekkürle hayat bulması isteniyor. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi, "Ey kardeş, sen tefekkürle hayat bulmalısın. Bedenin kemik ve et olarak hayvanlarla aynı. Şayet tefekkürün gülse, sen bir gül bahçesindesin. Eğer diken gibi düşünüyorsan, nefsani arzularına mağlupsan, ateşte yanacak bir kütüksün. Nitekim odun yanar, kül olur, gönül yanar, kalp ilahi vitrinler seyreder, kul olur." Sözü de bu hakikatin bir diğer ifadesidir. Tekamül etmiş bir kalp için mikrodan makroya her şey, ilahi azamet tecellileri ve kudret akışlarının bir ibret ve hikmet sergisi durumunda. Mesela gökyüzündeki güneş ve ay, onları kafirler ve gafiller de görüyor. Peki biz nasıl bakmalıyız güneş ve aya? Cenab-ı Hak bizlere güneş ve ayı misal vererek üzerinde tefekkür etmemizi istiyor. Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona, aya bir takım menziller takdir eden O'dur. Allah bunları ancak bir gerçeğe ve hikmete binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme ayetlerini açıklamaktadır. Yunus 5. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri belli bir yörüngede yüzerler, buyuruyor. Güneş ve ayda herhangi bir arıza oluyor mu? Güneş veya ay tamirhaneye çekiliyor mu hiç? Hiçbir ateist, güneşin 10 dakika erken veya geç doğup batma ihtimali var mı diye bir merak içerisinde kalıyor mu? Her şey ilahi bir tanzimle, saniye şaşmadan yoluna devam ediyor. Mesela güneşte dünya arasındaki mesafe biraz daha fazla olsaydı, her yer kutuplara dönerdi. Ya da mevcut olandan biraz daha yakın olsaydı, bu sefer de her şey yanar, kavrulurdu. Toprağa bir tefekkür edelim. Toprak içine atılan cürufu temizliyor. Sebzeyi ve meyveyi tertemiz olarak bize veriyor. Bunu nasıl yapıyor? İçerisinde nasıl bir fabrika var? o kara toprağın bağrında rengarenk çiçekler nasıl yetişiyor? O renkler toprağın neresinde gizli? Çiçeklerin o enfes rayihaları nerede hazırlanıyor? Yine toprakta yetişen bitki ve ağaçlar gündüz havadaki karbondioksiti oksijene çeviriyorlar. Geceleyin de tam tersi bir durum söz konusu. Bu vazifelerini de hiç aksatmadan ifa ediyorlar. Bunun takibi insana verilseydi, kim bilir bu zamana değin ne kadar aksatırdı. Yediğimiz, içtiğimiz ne varsa hepsi topraktan çıkıyor. Bütün mahlukatın yemesi, içmesi toprak terkibinden. Fakat bir tavuğun yiyip içtiğini biz yiyip içsek ölürüz. Bir tavuk akrebi yiyor, biz de tavuğu yiyoruz ama bir zarar görmüyoruz. Yine yeryüzünün toprak tabakası şimdikinden biraz daha kalın olsaydı, canlıların hayatı için elzem olan oksijen bulunmayacaktı. Zira kalın toprak tabakası mevcut oksijeni emecek ve böylece hayat imkansız hale gelecekti. Keza denizler bugünkü hallerinden bir miktar daha derin olsaydı, bu fazla sularda karbondioksit ve oksijeni çekeceğinden yeryüzünde hayat olmayacak, bitki bile yetişmeyecekti. Yani yer ayrı, gök ayrı bir tefekkür vesilesi. Nitekim havaya baktığımız zaman %77 azot, %21 oksijen ve %1 nispetinde karbondioksit ve argon gibi diğer gazların karışımından ibaret. Biri artıp diğeri eksilse bütün mahlukat biter. Havada %21 nispetinde bulunan oksijen biraz daha fazla olsa dünyadaki her şey bir kıvılcımla tutuşur. Dünyanın etrafındaki hava tabakası biraz daha ince olsa meteorlar her gün dünyanın kabuğunu delip geçer. Demek ki kul Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ne varsa ona nazar ederken Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesini düşünüp aman ya Rabbi sen her şeye kadirsin demelidir. Mevsimlere baktığımız zaman onlar da ayrı bir intizam içerisinde. İlkbahar sonbahara, yaz kışa karışmıyor. Her biri zamanı gelince meydana geliyor. Her mevsim kendi çiçeğini açıyor, kendi sebze ve meyvesini veriyor. Yine dünyanın ekseninde 23,5 derecelik bir eğim olmasaydı mevsimler meydana gelmeyecekti. Bu durumda yaz olan yer sürekli yaz, kış olan yerde daima kış olacaktı. Ayrıca dünyanın kendi etrafında dönme hızı biraz yavaş olsa gece gündüz arasındaki ısı farkları çok yüksek olacaktı. Daha hızlı olsaydı atmosfer rüzgarları daha büyük hızlara ulaşacak, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkansız kılacaktı. Velhasıl bir su damlası dahi bizim için tefekkür sebebi olmalıdır. Bir su damlası kaç defa buharlaşarak semaya çıktı, kaç defa yağmur, dolu ve kar olarak yere indi, nerelerden geçti. Cenab-ı Hakk'ın dileseydik onu tuzlu yapardık, şükretmeniz gerekmez mi? Beyanını tefekkürle okumamız icap ediyor. Cenab-ı Hak kar tanelerini ruha ferahlık veren beyaz bir renkte değil de siyah yahut ciğer renginde yağdırsaydı, gönüller kim bilir ne büyük bir kasvete bürünürdü. Lakin Cenab-ı Hak kar yağınca kalplere bir ferahlık, bir huzur hali veriyor. Milyonlarca kar tanesi birbirine çarpmadan yere iniyor. Karın altında milyonlarca solucan, kabuklu böcek, karınca hayatiyetine devam ediyor. Çünkü kar kalktığı zaman bunların ölü bedenlerini görmüyoruz. İşte Cenab-ı Hak onları karın altında sanki korunaklı bir kundakta besleyip yaşatıyor. İnsansa her şeyiyle bambaşka, yaratılış safhaları, bedenindeki organlar, görmesi, konuşması, duyması ayrı bir tefekkür vesilesi. Gündüz yoruluyoruz, gücümüz, takatimiz tükeniyor, vücudumuzu bir rehavet kaplıyor, yatak bizi adeta bir mıknatıs gibi kendine çekiyor. Gece dinlenen vücut güçleniyor, sanki boşalan pil yeniden doluyor. sabahleyin yenilenmiş, tazelenmiş, güçlenmiş olarak kalkıyoruz. Fakat kainata baktığımız zaman yaratılan hiçbir şeyde, güneşte, ayda, toprakta bir tembellik yok. Doyduk diyoruz, sofradan kalkıyoruz, yediğimiz lokma nerelerden geçiyor düşünüyor muyuz? Böbreğimizin içinde dahi sanki bir laboratuvar var, faydalı olanı alıyor, faydasız ve zararlıyı atıyor. İlahi tanzim gereği hayvanlar insan için çalışıyor. Arı, tavuk, inek. Arı yaptığı balın gıda değerini bilerek mi yapıyor? Tavuk yumurtasının içinde ne kadar protein var biliyor mu? İnek sütünün içinde ne kadar laktoz var biliyor mu? Diğer taraftan bir anne kendi sütünde hangi vitaminlerin olacağını belirleyebiliyor mu? Velhasıl bütün kainat ilahi programa göre işleyen sonsuz kudret ve azamet tecellilerinin bir sergisi. Cenab-ı Hak onu insan idrakine göre tanzim etmiş. Kainatta yaratıcısının mührünü taşımayan hiçbir varlık yok. Yeter ki insan iman muhabbetiyle, ibret nazarıyla, tefekkürle, takvayla bakabilsin. Velhasıl her şeyi yaratan Rabbinin adıyla okuyabilsin. Nitekim bir hak dostu diyor ki, Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki, zuhurunun şiddetinden gâiptir. Rabbimiz bu kainatı ibret nazarıyla seyredebilmeyi, tefekkürde derinleşerek kullukta seviye kazanabilmeyi ve kendisiyle dost olabilmeyi cümlemize lütfeylesin. Amin. Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını paylaştık. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'ye bir başka yazıyla devam ediyoruz. Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünde yer alan hikayeleri ve kıssadan hisseleri paylaşacağız şimdi de. İlk olarak Mutlu Bir Yuvanın Sırları, Kusurları Deşifre Etmeyin başlıklı yazıyı sunacağız. Hiç kimse eşinin eksikliğini akrabasına, arkadaşlarına veya başkalarına bildirmekten fayda ummamalıdır. Olabilir ki eşler evliliğin başında birbirlerine fark edemedikleri eksiklikleri sonradan görmeye başlayabilirler. Bunun eş yakınlarına veya başkalarına duyurulması kimseye bir fayda getirmez. Konuyla ilgili şöyle bir hikaye anlatılır. Ahmet Ağa yazın yaylaya gider. Aradan 2 ay geçince 10-12 arkadaşı atlarına binip Ahmet Ağa'yı ziyaret maksadıyla yaylaya giderler. Sonra sonra çadırını bulup Ahmet Ağa diye seslenirler. Çadırın önüne bir hanım çıkar ve buyurun kardeşler der. Ahmet Ağa'nın çadırı burası mı? Evet. Ahmet Ağa burada mı? Hayır. Bacım biz Ahmet Ağa'nın arkadaşlarıyız. Ziyarete gelmiştik. Demek ki nasip değilmiş. Selamımızı söyle. Olmaz. Ahmet Ağa burada değilse de hanesi buradadır. Buyurun içeri girin, o da birazdan gelir. Çok uzaklarda değil. Misafirleri içeri alıp hoş geldiniz diyen evin hanımı misafirlere birer kahve ikram etmek ister. Ama evde, çadırda şeker yoktur. Şeker bitmiş. Ahmet Ağa da yenisini alamamıştır. Evin hanımı, kocamın bu eksiğini arkadaşlarına hissettirmeden ben bu kahve işinin içinden nasıl çıkarım diye düşünür. Misafir kardeşler, kahvenizi nasıl içersiniz? Şekerli mi olsun, orta mı, az şekerli mi? Yoksa erkek kahvesi mi olsun? Der. Erkek kahvesi denilince herhalde şekerli isteyecek halleri yoktur. Erkek kahvesi olsun bacım derler. Evin hanımı da acı kahveyi pişirip hepsine ikram eder ve kocasının eksiğini arkadaşlarına hissettirmez. Biraz sonra Ahmet Ağa gelir. Arkadaşlarının geldiğine sevinir. Onlara hoş geldin dedikten sonra bir de bakar ki 10-12 tane kahve pişmiş. Hanımına ''Hatun, şeker yoktu, bu kahveleri nasıl pişirdin?'' der. Hanımı da böyle böyle yaptım ve ''Senin eksiğini arkadaşlarına hissettirmedim.'' diyerek olanları anlatınca Ahmet Ağa, ''Allah senden de ecdadından da razı olsun, seni doğuran nur içinde yatsın.'' diye dualar eder. Eğer o hanım misafirlerine, ''Kardeşler, ben size birer kahve yapmak istiyorum ama evde şeker yok. Sizin arkadaşınız işte böyle. Evin eksiğine bakmaz ki, biteni yerine koymaz ki, bir bilseniz arkadaşınızdan çektiklerimi.'' deseydi, misafirler ona madalya takacak değildi. Bu durumda Ahmet Ağa'nın kulağına gidecek, misafirler gidince evde bir kavga başlayacaktı. Onun için herkes kocasının veya hanımının eksiğini başkalarına bildirmekte bir fayda olmadığını çok iyi bilmelidir. Eşler kusur ifşa edici değil, kusur örtücü olmalıdır. Zira Cenab-ı Allah, eşleriniz sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise konumundasınız buyuruyor. Bakara 187. Elbisenin en büyük özelliği örtücü olmasıdır. Evet, bir başka yazıyla devam edelim değerli dinleyenler. Can Damlaları bölümündeki kıssadan hisselere "Hep ben bilirim demeyin" başlığını taşıyor aktaracağımız yazı. İstanbul'da yaşayan Gaziantep'li bir hacı efendi şöyle der. Memleketten akraba bir misafir geldi. 3 gün yatılı kaldı, ayrılırken bana sordu. Sizin evde bir huzur ve mutluluk gördüm. Bunu nasıl temin ettiniz? Ben de ona, sen bilirsin dedim. Misafir anlamadığımı zannederek sorusunu tekrarladı. Ben de yine, sen bilirsin dedim. Misafir dayanamadı ve patladı. Hacı efendi, ben bu huzuru nasıl buldun diye soruyorum. Sen bana sen bilirsin diyorsun. Ben bilsem sana sorar mıyım? Ben de misafire dedim ki, ben sana sorunun cevabını senin bildiğini demiyorum. Soruna cevap veriyorum. Daha açık konuşmam lazımsa, bizim evde hanım ne söylediyse ben sen bilirsin dedim. Ben ne söylediysem hanım sen bilirsin dedi. Evimizde huzur oldu. Misafir bu açık cevaptan sonra işin sırrını anladı. Her şey bittiyse rol yapın başlıklı bir başka hikayeyle devam edelim değerli dinleyenler. Mutlu olmak, ailede huzuru yakalayabilmek için bazen rol yapmak bize çözüm olabilir. Bu durumu bir hikayeyle anlatalım. Gelin kaynanasından illallah dedi ve ben bu kadını daha fazla çekemeyeceğim deyip doktora koştu. Doktor bey, ben artık kaynanamı çekemez oldum. Öyle bir ilaç ver ki kaynanam 3-4 ay içinde ölsün. Hemen de ölmesin ki bunun benden olduğunu bilmesinler dedi. Doktor da bir hap yazıp, kızım bu hapı her gün bir tane ver. 3-4 ay sonra kaynanan ölür dedi. Büyük kaygıdan kurtulacağı için sevinerek evine dönen gelin, doktorun yazdığı haptan kaynanasına her gün bir tane vermeye başladı. Ancak bu kadın nasıl olsa 3-4 ay sonra ölecek. Hayatının bu bölümünde ona iyi davranayım da aramız iyi olarak ölsün. Bana dargın gitmesin deyip kaynanasına iyi davranmaya başladı. Anneciğim ne istersin, bir arzun olursa çekinme. Sen bana kendi annem gibisin, kocamın annesi, yavrularımızın babaannesisin vesaire diye içinden gelmediği halde iyi gelin rolü oynamaya başladı. Gelinindeki bu değişiklikten memnun olan kaynana da önce ne oluyor diye onu denemeye başladı. Baktı bir hafta, 2 hafta gelindeki iyilik devam ediyor. Ben de şu geline iyi davranayım deyip, kızım sen yorulma, bunca işlerin içinde bir de ben rahatsız etmeyeyim. Sen benim yavrumun hanımı, torunlarımın anasısın, sen bana kendi kızım gibisin demeye başladı. Durumun değiştiğini gören gelin doktora koştu. ''Aman doktor, kaynanam düzeldi. O hapın tesirini yok edecek başka bir ilaç ver de kaynanam ölmesin.'' dedi. Doktor da ''Kızım git, ben zaten vitamin hapı yazmıştım.'' dedi. Görüldüğü gibi gelin aslında içinden geldiği için değil, nasıl olsa ölecek diye rol yaparak iyi davranmaya başlamıştı ama bu davranış karşıya tesir edip değişmesine sebep oldu. Kendisi de ona karşı değişip yuvasının huzurunu temin etti. Bazen de karı koca arasındaki bir durum yuvayı tehlikeye sokabilir. İçinizden gelmese dahi rol icabı olsa da geçmişi unutmuş görünerek iyilik yapın. Belki bir ay, belki 6 ay, belki 1 sene sonra karşınızdakinin inşallah değiştiğini göreceksiniz. Böylece de yuva yıkılmaktan kurtulacaktır. Değerli dinleyenler, Mesnevi'den de neyinizi bölüşemiyorsunuz başlıklı hikayeyi paylaşalım sizinle. Ali Can Tahtı'nın Can Damlaları bölümünden. Çağımızın en büyük yanılgılarından biri de aile içerisine sokulan ekonomik bağımsızlık fikridir. Bu fikir yuvalar için büyük tehdit oluşturmaktadır. Halbuki dinimize göre fertlerin mülkiyet hakkı saklı ve ayrı olmasına rağmen aile içerisinde senin benim malım demek hiç de doğru görülmemektedir. Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için İslam'ın mala bakışını, malın evlilikle ilgisini bilmek lazım. Malın evlilikle ilgisini doğru kurabilmek için de İslam medeniyetinde var olan mala farklı bakış açılarını bilmekte fayda vardır. Sufilerin değerlendirmelerine göre İslam 4 katlı binanın ortak adıdır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Şeriatta seninki senin, benimki benimdir. Tarikatta seninki senin, benimki de senin. Hakikatte ne seninki senin, ne benimki benim. Marifette ise ne sen varsın, ne ben, ne de mal. Evliliğe gelince, nişanlıyken seninki senin, benimki benim. Evlenince seninki senin, benimki de senin. Allah bir çocuk verince ne seninki senin, ne benimki benim. Hepsi bu çocuğun diyebildiğimiz ve bunu uygulayabildiğimiz an, hanede kavga yerine huzur, sıkıntı yerine mutluluk olur. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurmuş. Mallar sizin değil, neyinizi bölüşemiyorsunuz? Canlar sizin değil, ne diye dövüşüyorsunuz? Efendim, son olarak Allah dostlarından bir nükteyi paylaşalım. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur. Seni hakikaten eksiğinle, kusurunla, günahınla, sevabınla sevenin ve hata yaptın diye seni terk etmeyenin sadece Allah olduğunu bilseydin, başkalarına kulluk etmekten vazgeçerdin. Evet, Ali Can Tatlı'nın Can Damlaları bölümünde yer alan nükteleri, kıssadan hisseleri ve hikayeleri paylaşmaya çalıştık sizinle değerli dinleyenlerimiz. Programımızda bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yeniden Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun diyoruz. Hoşça kalın.